Ayrım 6.
Çakalın geçen garsona ikinci bir içki ısmarladığı sürece sustu. Garson gittikten sonra devam etti. Sonra fotoğrafta kolay değil, yaş, saçlarda renk ve uzunluk farkı olduğunu söylüyorsunuz. Genellikle sahte kimlik isteyenler mümkün olduğu kadar kısa bir süre önce çekilmiş fotoğraflarını da getirirler. Sizin istediğiniz gibi bir değişiklik, çok daha başka bir şey... Gözlerini karşısında oturan İngiliz'den ayırmadan bir bardağın yarısını boşalttı. Resim için çözümü son derece güç bir makyaj meselesi var. Bu belgeyi kullanacağınız zaman yapmanız gereken bir makyaj. Çakal sabırsızlandığını gösteren bir hareket yaptı. Daha önce de makyaj yaptığım oldu dedi yine de sakin bir sesle. Tabii tabii diye söylendi Belçikalı. Ama işin mükemmel olması gerek. Epey zamanını alacak. Brüksel'de kalmayı düşünüyor musunuz? Hayır, kısa bir süre sonra hareket edecek ama 1 Ağustos'ta yine döneceğim. O zaman burada 3 gün geçireceğim. Ayın 4'ünde yine Londra'da olmam gerek. Belçikalı gözlerinin önünde duran pasaporttaki resme dikip bir süre daha düşündü. Sonunda pasaportu kapayıp bir kağıt parçasının üzerine Alexander James Quentin Duggan adını yazdıktan sonra İngiliz'e uzattı. Kağıt parçasıyla şoför ehliyetini cebine attı. Ehliyet için şu halinizle önden ve yandan resimleriniz gerek bana. Bu işi stüdyomda yaparız. İkinci kart için istediğiniz özel belgeyi sağlamak amacıyla bir meslektaşımla işbirliği yapıp Fransa'da düben çevirmem gerekecek. Bu da masrafları arttırır. Kaç para diye sordu İngiliz. Diyelim ki 20.000 Belçika frangı. Çakal bir an düşündü. Yani aşağı yukarı 150 İngiliz lirası. Kabul. Size 100 İngiliz peşin, 50'sini de malı teslim aldığımda ödeyeceğim. Belçikalı ayağa kalktı. Gidip hemen resimleri çekerim. Elimizi ne kadar çabuk tutarsak o kadar iyi olur. 10 dakikalık bir yoldan sonra taksi onları cephesi dökülen tek katlı bir yapının önünde bıraktı. Birkaç beton basamak kaldırımın yanından gri boyası dökülmüş bir kapıya iniyordu. Kapının üzerindeki iğri tabelada buranın acele vesikalık resim çektiği belirtiliyordu. Kaldırımla aynı düzeydeki sinek pislikleriyle bezenmiş uzun camlı vitrinde burada iş gören sanatçının hayatı boyunca çektiği şaheserlerden birkaçı sıralanmıştı. İğrenç bir şekilde rötuşlanmış iki cilveli kız portresi, çok çirkin bir yeni evli çiftle yastıkların üzerine yüzü koyun uzanmış iki tombul bebek. Belçikalı merdiveni indi, cebinden bir anahtar çıkardı, kapıyı açıp konuğunu içeri soktu. Kötü aydınlanan atelyenin pis ve sefil bir görünüşü vardı. Kirli bir çarşaf ekran niyetine bölme boyunca sarkıyordu. Kara bezle örtülü iki karşılıklı fotoğraf makinesi vardı içeride. Dipteki küçük kapı karanlık odayı geçmeyi sağlıyordu herhalde. Bir girintide üzerinde büyütücünün bulunduğu siyah boyalı masanın yanında yuvarlak kapaklı büyük bir sandık duruyordu. Belçikalı içeri girer girmez gidip sandığı açtı ve içine bakması için çakalı yanına çağırdı. Bir bölme profesyonel fotoğrafçıların kullandığı türden Alman ve Japon makineleri, flaşlar ve teleobjektiflerle doluydu. Bir başka bölmeye de sürüyle makyaj malzemesi yığılmıştı. Saç boyaları, perçemler, perukalar, değişik biçimde gözlükler ve eksiksiz bir yüz boyası takımı. Çakal biraz da sıkılarak fotoğrafçıya gerekli makyajı yaptırdı. Bu iş yarım saatini aldı. Sonra fotoğrafçı iki adım gerileyip hoşnutlukla eserini seyretti. Çakal iskemlesinin üzerinde kıpırdamadan oturuyordu. Birden Belçikalı gidip elini sandığın içine daldırdı ve bir peruka çıkardı. Buna ne dersiniz diye sordu. Dik saçlı ve fırça gibi kesilmiş demir kırı bir perukaydı bu. Saçlarınızı kestirip uygun düşen bir boya sürdüğünüzde bu saç biçimi işinizi görür mü? Çakal perukayı alıp inceledi. Bir deneme yapıp resimde ne sonuç verdiğine bakabiliriz dedi. Sonuç olumlu çıktı. Yarım saat kadar karanlık odaya kapanan Belçikalı elinde bir sürü resimle dışarı çıktı. Resimleri birlikte incelediler. Fotoğraflar yaşlanmakta olan, yorgun, gözleri halkalarla çevrili, hayatın yıprattığı, teninin kül rengi olduğu sezilen bir adama aitti. En azından 55'inde denebilirdi. İstediğine uygun olmalı, ne dersiniz diye sordu Belçikalı. Çakal evetlercesine belli belirsiz bir homurtu koyverdi. Mesele dedi, yüzünü boyamak için epey zaman harcamış olmanızda. Üstelik bir de peruka var, tek başıma asla bu sonuca varamam. Burada elektrik ışığındayız, oysa kağıtları göstermem gerektiğinde herhalde gün ışığında olacağım. Önemi yok diye karşılık verdi kalpazan. Kimlik kağıtlarını inceleyen bir adamın kafasının nasıl çalıştığını düşünün. Önce karşısındakinin yüzüne bakar, ancak sonra kimlikteki resmi inceler. Kafasına denetlediği adamın resmini kazımıştır bile. Bu da onu yanıltır. Aradığı şeyler resimle karşısındaki yüzün benzer noktalarıdır, tersi değil. Sonra resmin boyutları çok ufak olacak. Bu gördüğünüz 18-24, kartın üzerinde 3-4'e inecek. Ayrıca büyük bir benzerlikten kaçınmak daha iyi. Fotoğrafla modeli arasında her zaman bir değişiklik olmalı. Bir kravat, bir atkı bağlayın ya da dik yakalı bir kazak giyin. Makyaja gelince bu konuda bilginiz varsa mesele kalmaz. Önemli olan saç biçiminin mümkün olduğu kadar resimdekine benzemesi. Yaşlılığın iyice belirgin olması için 2-3 günlük sakal bırakın. Sonra yüzünüzü usturayla tıraş edip dikkatsiz davranın ve yaşlıların yaptığı gibi 2-3 yerinden kesin. Ten rengini de ihmal etmemek gerekir. Soluk grimsi olduğunu size çok yaşlı gösterir. Birkaç parça kordit edinebilir misiniz? Çakal kalpazan fotoğrafçıyı dikkatle dinlemişti. O gün ikinci kere işini iyi bilen bir profesyonelle karşı karşıyaydı. İşi başardıktan sonra Louis'ye minnetini belirtmeyi unutmamalıydı. Olabilir karşılığı verdiği ihtiyatla. 2-3 kordit parçası çiğneyip yutuldu mu yarım saat sonra çok dertli ama katlanılabilir bir bulantıya yol açar. Özellikle de insanın rengi yeşile çalar ve terler. Revire yatmak için askerde sık sık başvurulan bir yoldur bu. Verdiğiniz bilgiye teşekkürler. Geri kalana gelince belgeleri bana zamanda sağlayabileceğinizi umuyor musunuz? Teknik yönden olur herhalde. Çözümü gerekli tek mesele Fransa için istenen ikinci belgenin aslını bulmak. Bu işle hemen ilgileneceğim. Ağustos'un ilk günlerinde buraya dönerseniz sanırım her şey hazır olur. Bir de masrafların bir bölümünü peşin ödeyeceğinizi söylemişsiniz galiba. İngiliz elini iç cebine kaydırdı ve 20 tane 5 İngiliz lirasını meydana getirdiği desteği Belçikalı'ya uzattı. Sizinle nasıl bağlantı kuracağım diye sordu. Bu akşamki gibi isterseniz. Çok tehlikeli. Aracı adresinde bulunmayabilir. Yolculuğa çıkmış olabilir. Böyle bir durumda sizi nasıl bulabilirim? Belçikalı bir an düşündü. Öyleyse sizi Ağustos'un ilk 3 günü her akşam 6'dan 7'ye kadar az önce gittiğimiz barda bekleyeceğim. Gelemezseniz işin suya düştüğü sonucuna varacağım. İngiliz perikoyu çıkartmış, ilaca batırılmış bir pamukla yüzündeki boyayı siliyordu. Çabucak kravatını bağladı ve ceketini sırtına geçirip Belçikalı'ya döndü. ''Şimdi söylemek istediğim bir takım şeyler var.'' dedi bakışı kadar soğuk bir sesle. ''İşiniz bittiğinizde bana yeni bir ehliyetle elinizdekinden koparılan sayfaları geri vereceksiniz tabii. Aldığınız bütün fotoğrafları, negatifleri ve bastıklarınızla birlikte. Duggan adıyla ehliyetteki adı unutacaksınız. Yapacağınız Fransa'da geçerli iki belge için gerekli iki adı kendiniz seçeceksiniz. Yalnız bu adın basit ve Fransa'da yaygın bir adı olmasına dikkat edin. Kağıtları bana verdikten sonra bu adı da unutacaksınız. Kimseye bu siparişten söz etmeyeceksiniz. Talimatımı çiğnemeniz haline kendinizi ölü bilin. İyice anlaşıldı mı? Belçikalı ziyaretçisini birkaç saniye süzdü. Geçen 3 saat içinde İngiliz'i sadece İngiltere'de araba kullanmak isteyen ve kişisel nedenlerle Fransa'da orta yaşlı bir adam olarak görünmeyi arzulayan sıradan bir müşteri olarak görmüştü. Belki de keyif verici madde ya da elmas kaçakçısı. Ama bütünüyle kendi halinde meselesi olmayan biri. Bir saniyede görüşü değişti. Anlaşıldı bayım. Birkaç saniye sonra İngiliz karanlıkta kaybolmuştu. Taksiye binip Hotel Amigo'ya dönmeden önce 5 bina bloku geçti. Tam gece yarısı da otele vardı. Odasına haşlanmış yarım tavukla bir şişe Mozel şarabı getirtti. Son boya izlerini de yok etmek için yüzünü özenle yıkadı, duş yaptı ve yattı. Ertesi sabah otelden ayrılıyor ve Paris'e hareket eden Brabant Ekspresi'ne biniyordu. Günlerden 22 Temmuz'du. Aynı günün sabahı SDEC'ye bağlı eylem bölümü şefi masasının başına oturmuş, önüne konan iki belgeyi inceliyordu. Her biri diğer servislerde görevli ajanların yolladığı raporların kopyasıydı. Mavi pelur kağıtlarının başında raporların kopyalarını almaya yetkili servis şeflerinin adları kaydedilmişti. Kendi adının yanında bir işaret vardı. İki raporda o sabah gelmişti. Eğer olaylar normal bir akış izlerse Albay Roland bunlara şöyle bir göz atar, sonra da verilen bilgileri ürkütücü belleğine kaydedip dosyalarına kaldırırdı. Ama raporların ikisinde de tekrarlanan bir kelime vardı, kafasını kurcalayan bir kelime. İlk rapor R3 Batı Avrupa tarafından yollanmış bir muhtıraydı. Roma'daki devamlı bürodan alınan haberin özeti yer alıyordu muhtırada. Haberde Şazane, Moncler ve Casson'un hala bir otelin en üst katında kiraladıkları odalarda kaldıkları ve korumalarının 8 muhafız tarafından sağlandığı belirtiliyordu. 18 Haziran gününden beri otelden dışarı çıkmamışlardı bile. Oteli 24 saat gözaltında tutmak için R3 Paris'ten Roma'ya takviye kuvveti yollamıştı. Paris'in talimatı değişmiyordu. Hiçbir bağlantı kurulamayacak ama gözler iyice açılacaktı. Otelde kalanlar dış dünyayla ilişkilerini 3 haftadan beri izledikleri bir yoldan sürdürüyorlardı. Bu konudaki bilgi R3'ün Roma'dan yolladığı 30 Haziran tarihli raporda yer alıyordu. Haberleri getirip götüren Viktor Kowalski'ydi. Albay Roland ağzına kadar sigara izmaritiyle dolup taşan 105 milimetrelik boş mermi kovanının yanına dosyayı bıraktı. R3'ün 30 Haziran'da Roma'dan yolladığı raporu ilgilendiği paragrafı bulana kadar tekrar okudu. Her gün deniyordu bu paragrafta, muhafızlardan biri otelden çıkıyor, yürüyerek Roma Merkez Pastanesi'ne gidiyor ve Poitier adında birine ayrılmış post-restant bölmesine bakıyor. OAS açılmasından korktuğu için anahtarlı bir posta kutusu kiralamadı. OAS yöneticilerine yollanan bütün mektuplar Poitier adına geliyor ve post-restant bölümündeki memur tarafından muhafaza ediliyor. Bu memuru satın almak ve eline geçen mektupları R3 ajanına göstermesini sağlamak çabası başarısızlığa uğradı. Adam olayı üstlerine bildirdi ve yerine daha yaşlı bir memur getirildi. Belki de Poitiers adresine yollanan mektuplar şimdi İtalyan güvenlik kuruluşları tarafından inceleniyor. Ama R3 İtalyanlarla işbirliği yapmama emrini almıştı. Dolayısıyla memuru satın alma çabası başarısızlığa uğradı. Viktor Kowalski olduğu, eskiden Yabancılar Lejyonu'nda onbaşılık yaptığı ve Çin Hindi'nde Şazane'nin emrinde çalıştığı anlaşılan muhafıza veriliyordu. Yine anlaşıldığı kadarıyla Viktor Kowalski'nin elinde Poitier adına çıkarılmış bir sahte kimlik ya da mektupları almasına imkan veren postane yönetmeliğine uygun bir vekaletname vardı. Kowalski'nin yollanacak mektubu olduğunda binanın içindeki posta kutusunun yanında bekliyor, posta gönderilmeden 5 dakika önce mektupları atıp gitmek için posta torbalarının yola çıkarılmasını bekliyordu. OAS yöneticilerine gelen ya da onlar tarafından yollanan mektupların ele geçirilmesi şiddet hareketlerini gerektiriyordu ve Paris bu tür davranışları yasaklamıştı. Zaman zaman Kowalski'nin telefonla başka bir ülkeyi aradığı da oluyordu ama ne istediği numaraları elde etmek mümkün olabilmişti ne de konuşmaları yakalamak. Albay Roland dosyayı kapadı. O sabah eline geçen raporların ikincisini aldı. Metz Emniyet Müdürlüğü'nden gelen raporda bir bara yapılan baskın sırasında sorguya çekilen bir adamın çıkan kavgada iki polisi ağır ağır yaraladığı belirtiliyordu. Daha sonra merkezde alınan parmak izleri kimliğinin anlaşılmasını sağlamıştı. Macar asıllı olan ve 1956'da Budapeşte'den kaçan Sandor Kovács adlı bu adam Yabancılar Lejyonu'na girmiş sonra da firar etmişti. Metz'den gelen raporun altına Paris'in eklediği notta Kovács'ın ünlü OSA katillerinden olduğu ve 1961 yılında Cezayir'in Böne ve Konstantin yörelerinde hükümete sadık kişileri öldürmekten arandığı belirtiliyordu. O çağda OAS'nin başka bir katiliyle hala ele geçmemiş olan Yabancılar Lejyonu'nun eski onbaşılarından Viktor Kowalski ile birlikte çalışmıştı. Roland bir saattir yaptığı gibi bu iki kişi arasındaki ilişkileri düşünmeye koyuldu. Sonunda önündeki dahili telefonu açtı. "Emredersiniz albayım" sesine karşılık, "bana Viktor Kowalski dosyasını hemen getirin" dedi. 10 dakika sonra dosyaya dalıp gitmişti. Bir paragraf özellikle dikkatini çekti. Bu paragrafı birkaç kere okudu. Daha az bağlayıcı işler gören öteki Parisliler yemeğe koşarken Albay Roland özel sekreterini arşiv bölümünde çalışan bir yazı uzmanı ile kendi özel muhafızlarından ikisini çağırdı. "Baylar" dedi, "burada bulunmayan ama bizim için çok gerekli olan birinin isteği dışında bir mektup hazırlayacak, yazacak ve postalayacağız." 5. Çakal öğlene doğru Kuzey Garı'ndan çıktı, bir taksiye atladı. Madlen alanı yakınındaki Suren Sokağı'nda arabadan indi. Küçük ama rahat bir otelde oda tuttu. Burası Kopenhag'daki İngiltere Oteli ya da Brüksel'deki Hotel Amigo gibi değildi. Paris'te kaldığı sürece dikkati çekmeyen bir yer seçmekte Çakal'ın kendine göre düşündükleri vardı. Bir kere Paris'te öteki iki başkente kaldığından daha uzun kalacaktı ve masraflarında kısmını yeğliyordu. Sonra Paris'te Kopenhag ve Brüksel'e oranla çok daha fazla olan istemediği kişilere rastlama olanağını iyice azaltmak dileğindeydi. Ayrıca da sokağa çıktığında hep kara gözlük takmaya bakıyordu. Temmuz ayının parlak güneşi gözlük takmasını doğrulayabilirdi nasılsa. Dikkati çekecek şeyler yaptığı yoktu. Sakin bir hayat sürüyor, kahve, ay çöreği ve otelin kötü reçelinin yerine karşıdaki bakkaldan almak zahmetine katlandığı reçeliyle kahvaltısını odasında yiyordu. Otelde çalışanlara kibar davranıyor, uzak duruyor, korkunç bir İngiliz ağzıyla birkaç Fransızca kelimeden başkasını söylemiyor, kendisine bir şey söylendiğinde terbiyelice gülümsüyordu. Otelden memnun kalıp kalmadığını soran müdüriyete her şeyin mükemmel olduğunu ve çok memnun kaldığını bildirdi. Mr. Duggan diyordu otel müdürü, çok sevimli adam, gerçek bir centilmen. Kimse tersini savunmayı düşünmedi asla. Çakal günlerini otel dışında gezinerek geçiriyordu. İlk gün bir Paris planı aldı. Özellikle kendisini ilgilendiren bazı yerleri işaret ettikten sonra küçük bir deftere bunların listesini çıkardı. Sonra buraları teker teker dolaşmaya, az rastlanır bir dikkatle incelemeye, ya mimari özellikleriyle ya da tarihi yanlarıyla ilgilenmeye koyuldu. 3 gün boyunca Zafer Takı'nın çevresinde gezindi. Şanzelize'deki bir kahveye oturarak anıtı ve etuval alanını çevreleyen büyük binaların damlarını uzun uzun inceledi. Hiçbir gözlemci kahvesini yudumlarken başını kaldırmış bina cepheleriyle damları seyreden bu zarif İngiliz turistinin hangi açılardan ateş edebileceğini, çeşitli damlarla meçhul asker ateşi arasındaki uzaklıkları, bir adamın yangın merdiveninden kaçıp dikkati çekmeden kalabalığa karışma olanaklarını düşündüğünü aklına bile getiremezdi. 3 günün sonunda etuval alanını bıraktı. Fransız mukavemet şehitlerinin kemiklerinin konduğu Mont Valérien'i ziyaret etti. Elinde bir demet çiçekle oraya vardığında İngiliz'in mukavemette işbirliği yaptığı arkadaşlarına karşı davranışından çok duygulanan rehber ona mezarlığı gezdirdi. Anlattıklarını da övgü dolu bir yorumla noktaladı. Ziyaretçinin gözlerinin mezarlığın girişinden ayırıp boyuna çevredeki binaların damlarıyla avlunun görünmesini sağlayan yüksek cezaevi duvarlarında dolaştığını fark edemezdi. 2 saatin sonunda çakal rehbere terbiyelice teşekkür edip cömert bir bahşiş bırakarak oradan ayrıldı. Çakal invalide alanında ziyaret etti. Özellikle Faber Sokağı'nın boydan boya izlediği gezinin batı yanıyla ilgilendi ve bütün sabahını Faber Sokağı ile üçgen biçimi küçük Santiago de Chili alanının birleştiği köşedeki kahvede geçirdi. Tepesinde Granel Sokağı ile Faber Sokağı'nın bir dik açı yaparak birleştiği yerdeki 146 numaralı binanın 7. ya da 8. katından invalide alanını, ana avlunun girişini, alanın büyük bir bölümünü ve 2-3 yolun ağzını içine alan bir görüş açısı sağlandığı sonucuna vardı. Yine de burası adam öldürmeye uygun düşen bir yer değildi. Bir kere en tepedeki pencerelerle invalide sarayına giden parke taşlı yolda arabaların iki tank arasında ve basamakların dizinde durdukları yerin arası 200 metreden fazla olmalıydı. Ayrıca 146 numaranın pencerelerinin görünüşü Santiago de Chili alanında biten ve güvercinlerin tepelerinden dışkılarını saygısızca Vauban'ın sabırlı heykeline yağdırdığı koca ıhlamur ağaçlarının en yüksek dallarıyla kısmen engellenebilirdi. Üzülerek içtiği Benta'nın parasını ödeyip kahveden çıktı. Bütün gününü Notre Dame Katedrali'nin çevresinde geçirdi. Burada Site Adası'nın dalambaçlı yollarında bir sürü servis merdiveni, dar sokaklar ve geçitler vardı ama katedralin girişiyle merdiven dibinde duran arabaların uzaklığı ancak birkaç metre, Paris alanını çevreleyen damlar da çok uzaktı. Buna karşılık gerektiğinden yakın olan küçük Charlemagne Parkı'nı çevreleyen damlar hiç kuşkusuz güvenlik örgütüne bağlı adamlarla dolacaktı. Son ziyareti Ren Sokağı'nın güney ucundaki alana yaptı. 28 Temmuz günü buraya geldi. Eskiden Ren Alanı diye adlandırılan bu yer De Gaulle'cular iktidara gelince 18 Haziran 1940 alanı olmuştu. Çakal'ın gözleri binanın duvarına çakılı yepyeni tabelaya takıldı ve uzun süre ayrılmadı. Önceki ay okuduğu haberdeki ufak bir ayrıntı aklına geldi. 18 Haziran 1940 günü Londra'ya sığınan gururlu ve yalnız adam mikrofonu alıp Fransızlara bir savaşı kaybettilerse harbi de kaybetmediklerini bildirmişti. Bakışını ağır ağır Montparnasse bulvarından inen ya da Odessa ve Ren sokaklarından gelen araba dizilerinin doldurduğu geniş, taşla kaplı uzantıda gezdirdi. Sonra Ren sokağının iki köşesini meydana getiren yüksek ve dar yapılara döndü. Acele etmeden alanı dolaştı. Parmaklıkların arasından garın avlusuna bir göz attı. Sonra sırtını parmaklıklara verip Ren sokağına döndü. Önünde uzanan bu 18 Haziran alanına devlet başkanı belirtilen günde son olarak gelecekti. Bundan emindi. Kısa süre sonra da Montparnasse garı kaybolacak, nice olaya tanıklık eden sütunlar eriyecek, Berlin'in rezil olduğunu ve Paris'in kurtulduğunu gören girişteki avlu pek çokları gibi bir cam ve beton yığını haline alacaktı. Ama o güne kadar haki kepi iki altın yıldızla süslü adam bir kere daha buraya gelecekti. Ren sokağının batısındaki kaldırımın köşesinde bulunan evin en üst katıyla avlunun ortası aşağı yukarı birbirinden 130 metre uzaklıktaydı. Çakal dekorun tümünü bir uzman gözüyle izliyordu. Ren sokağının köşesindeki iki bina kafasını kurcalayan soruna açık bir çözüm getirmişti. Sonraki üç yapının alana bakış açısı gitgide daralıyordu. Bu üç binadan sonra açı iyice daralıyordu. Alandan Montparnasse bulvarına geçildiğinde ilk üç binanın da durumu aynıydı. Daha ötede nişan alma olanakları kalmıyordu. Uzaklık çok fazlaydı. Gara gelince herhalde halka kapalı olacak, her yandan en ufak girintisine kadar göz altında tutulacaktı. Kendisini ilgilendiren binaları daha iyi incelemek için alanın köşesini yapan Düşes An kahvesinin balkonuna yerleşti. İki saat çevresini gözleyip düşündü orada. Sonra karşıdaki Alzas birahanesi Hansi'ye geçip hem yemek yedi hem de bina cephelerini doğudan inceledi. Öğleden sonra da aynı yerlerde dolaştı. Alanın yakınındaki binaların girişleriyle sundurmalarına iyice baktı. Ertesi gün de aynı yerdeydi. Yine ağır ağır yürüyerek alanı dolaştı ve bir sıraya oturmak için Ren sokağından karşıya geçti. Sıraya oturup gazetesini açarak bir kere daha tam karşısına gelen cepheleri inceledi. Sonunda seçimi yolun batı yanındaki iki binayla sınırlandı. 5-6 kat yüksekliğindeki bu binaların cepheleri oluklar boyunca uzanan taş çıkıntılarla son buluyordu. Çıkıntıların da üstünde neredeyse dikey inen ardoğaz damlarla aşağı yukarı aynı düzeyde tavan arası pencereler sıralanıyordu. O gün binaların damları herhalde gözetlenecekti. Belki tavan araları da. Yine de sondan bir önceki kat alanı tepeden rahatça görmeyi sağlayan bir yükseklikte olmalıydı. Tetiğe basacağı an herhalde öğleden sonraya rastlayacaktı. Hedefine nişan alırken de pencerenin gölgede kalması çok önemliydi. Bir kere güneş ışınlarıyla rahatsız olmayı ya da gözlerinin kamaşmasını istemiyordu. Ayrıca tepeleri gözetleyenlerin alacakaranlığa gömülmüş bir odanın dibinde varlığını fark etmeleri çok güçtü. Ertesi gün yeni bir denetim ziyareti yaptığında zemin kattaki odasının açık penceresi önünde iki binadan birinin kapıcısını gün örerken gördü. Çok yakındaki bir sıraya oturdu. Yine gazetesini okur gibi yaparak yan gözle pencereyi gözetlemeye koyuldu. Yakındaki kahvenin garsonu kapıcı kadınla konuşmak üzere pencereye yaklaştı. Kulak kabarttı. "Günaydın Madame Berth," diyordu çocuk. "Kanaryalarınız iyi mi?" Dokunaklı bir kenar mahalle sahnesi. Hava sıcaktı, güneş garın epey yukarısında parlıyor, ışınları binanın sundurmasının içini aydınlatıyordu. Garsonu gülümseyerek karşılamasından, daha sonra da kiracılardan birine hitap ederken konuşmasından, kapıcının sevimli bir yaşlı kadın olduğu anlaşılıyordu. Saat 4'e gelmek üzereyken yününü dürdü, önlüğünün geniş ceplerinden birine soktu, penceresini kapadı, sundurmanın altına çıktı, terliklerini sürüyerek yolun biraz daha aşağısındaki fırına doğru yürüdü. Çakal da sakin sakin yerinden kalkıp binaya girdi. Asansörün yanından merdiven başlıyordu. Ses çıkarmadan çevik ve hızlı adımlarla basamakları tırmanmaya koyuldu. Binanın arka tarafında kalan her sahanlıkta küçük bir kapı servis merdivenini açılıyordu. Tavan arasından önceki altıncı ve son kata vardığında servis kapısını açıp aşağı bir göz attı. Merdiven iki bitişik binanın ortaklaşa kullandığı avluya iniyordu. Avlunun öbür ucunda kuzeye doğru açılan dar bir geçit vardı. Çakal gürültüsüzce kapıyı kapadı, sürgüyü sürdü ve tavan arasına çıkan son basamakları tırmandı. Sahanlıktan başlayan koridorun iki yanında iki kapı vardı. Bir yandaki daire Ren sokağına bakıyordu herhalde, diğeri de iç avluya. Çakal sokağa bakan kapıya yaklaştı. Zilin hemen yanındaki kartta Mademoiselle Bevanger, yanındaki soluk bakır plakada Mr. ve Madame Charrier adları vardı. Çakal bir süre kulak kabarttı. Dairelerin ikisinden de hiç ses gelmiyordu. Kilitleri inceledi. İkisi de sağlam görünüşlü tahta kapıya gömülü ve yeni sayılabilecek kilitlerdi. Anahtarlar işini güçleştirecekti ama hemen içi rahatladı. Kapıcı Madame Berthe herhalde dairelerin yedek anahtarlarını bulunduruyordu. Birkaç saniye sonra hafif adımlarla merdiveni iniyordu. Denetimi 5 dakikadan fazla sürmemişti. Kapıcı dönmüştü yerine. Geçerken camlı kapıdaki küçük tül perdenin ardından karaltısını gördü. Sundurmanın altına doğru yürüdü, çabucak sokağa çıktı. Ren sokağından sola döndü, iki bina sonra da küçük bir yol olan Litter sokağının köşesinde meydana getiren postane duvarı boyunca ilerledi. Yine postane duvarını izleyerek sokağa girdi. Binanın öbür ucunda yola açılan üstü kapalı dar bir geçit vardı. Çakal bir sigara yakmak için durdu ve bundan faydalanarak geçidin dibine bir göz attı. Postanede çalışanların kullandığı sokak kapısına kadar giden geçit aynı zamanda da hala güneş alan bir avluya açılıyordu. Avlunun dibinde çakal yukarıdan baktığı dış servis merdiveninin son basamaklarını gördü. Sigarasından uzun bir nefes çekti ve yoluna devam etti. Şimdi gözünde işini bitirdikten sonra kaçacağı yol sağlama alınmış ve seçimi kesinlikle yapılmıştı. Litre sokağının sonuna vardığında yeniden sola Vaugirard sokağına saptı. Montparnasse bulvarına varmıştı ve gözleriyle bir taksi arıyordu ki önüne motosikletli bir trafik polisi çıktı. Kavşağın ortasında durdu, motosikletin desteğini kaldırdı ve arabaların akışını durdurmaya koyuldu. Tiz düdük sesleriyle Vaugirard sokağından ve yandan gelip bulvarı izleyen bütün arabaların yolunu kesti. Duroc'tan gelenlerse kesin hareketlerle yolun sağ kıyısına itiliyordu. Az sonra Duroc yönünden canavar düdükleri duyuldu. Montparnasse bulvarının köşesinde duran çakal, Duroc kavşağına bir kafilenin hızla girdiğini ve kendi yönünde ilerlediğini gördü. Siyah deri giysili, güneşte parlayan beyaz miğferli iki motosikletli canavar düdüklerini öttürerek önde gidiyorlardı.